Ayrım 68, Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler, Scott Lynch, sayfa 626. 9. Kısım. Zamira Meçin'i son Valkona'nın leşinden çekip çıkardı ve iskele tarafındaki denizcilere bağırdı. ''Toplanın, toplanın, şu kahrolası boşluğu doldurun.'' Valkona, kahrolasıca Rodanov az uyanık değildi. Zamira'nın adamlarından en az beşi o canı çıkasıca şeyler yüzünden ölmüştü ve daha kaç tanesinin yaralandığını yahut sarsıldığını ancak tanrılar bilirdi. Rodanov düşmanın Borda'ya prova türünden bir manevra yapacağını tahmin etmişti. Hayvanlar kurulu birer tuzak gibi onları beklemişti. İşte kendisi de oradaydı. Neredeyse iki adam cüssesindeki Rodanov'u koyu renkli paltosuyla ve o lanet olasıca eldivenleriyle gözden kaçırmak imkansızdı. Elindeki sopa 10 kilo ağırlığında olmalıydı. Adamları etrafında tezahürat ediyorlar ve her nasılsa iskele küpeştesinde açtığı bir boşluktan Zamira'nın en ön safına saldırıyorlardı. Çarpışma noktası tam da Zamira'nın beklediği gibiydi. Saplanan mızraklar, savrulan kalkanlar, yanlardan bastıran kalabalık sebebiyle aşağıdan başa gidecek hiçbir yeri olmayan yaşayan ve ölü dövüşçüler. Bazıları gemilerin arasında bir daralıp bir genişleyen boşluktan aşağı kayarak ya suda boğuluyor ya da ahşap gövdeler tekrar birbirine sürtündüğünde hamur gibi eziliyordu. ''Arbaletler!'' diye bağırdı Zamira. ''Arbaletler!'' Gemideki hemen hemen her arbalet kurulup mızraklı adamların arkasına yerleştirilmişti. Orkidelilerin en gerideki safı onları kaptı ve ön safların ilerisine düzensiz bir salvo attı. Rodanov'un adamlarından 8-9'u devrildi fakat kendisi bir zarar görmüşe benzemiyordu. Az sonra hükümdarın güvertesinden bir karşılık salvosu geldi. Anlaşılan aynı şeyi Rodanov da akıl etmişti. Zamira'nın saflarındaki adamlarla kadınlar kah kafalarında kah göğüslerinde tüylü ok saplarıyla haykırarak yere yığıldılar. Üstelik Zamira birini bile kaybetmeyi göze alamayacak olmasına rağmen. Hükümdarlılar aradaki geniş boşluğu sıçrayarak aşıp ana dövüşün sağındaki güverteye ulaşmaya çalıştılar. Bazıları bunu başardı ve küpeşteye ısrarla tutunarak kendilerini yukarı çekmeye çalıştı. Drakaşa suratlarını biçerek ve meçlerinin kabzalarıyla kafalarını kırarak bu sorunu bizzat çözdü. 3-4 daha fazlası geliyordu. Drakaşa daha şimdiden nefes nefese kalmıştı. ''Artık eskisi gibi yorulmak bilmeyen bir savaşçı değilim.'' diye düşündü esefle. Oklar havayı yararak yanından geçti. Rodanov'un birkaç adamı daha karşıya sıçradı. Sanki pirinç denizindeki canı çıkasıca her korsan korkunç hükümdara doluşup sıraya girmişti de kadının gemisine hücum etmeyi beklemekteydi. 10. Kısım. Loke'nin gezgin timi artık kıç güvertesinin sancak küpeştesinde çarpışıyordu. Tınmaz ile yardımcılarından biri diğer yönlerden gelebilecek yüzücüleri uzak tutmak için mızraklara sarılmışken, Loke, Jean, Jabril ve Guillem de ikinci filikayı def etmeye çalışıyorlardı. İkinci filika ilkinden çok daha sağlam çıkmıştı. Jean'ın fırlattığı iki kaya en az 5 kişiyi öldürmüş veya yaralamıştı ancak tahtada delikler açmayı başaramamıştı. Rodanov'un tayfaları onlara filika kancalarıyla saldırıyor, aralarında sarsakça bir düello gerçekleşiyordu. Bacağına bir kanca saplanan Jabril acıyla aykırdı ve mızrağını bir hükümdarlığının boynuna saplayarak karşılık verdi. Guillem ayağa kalkıp filikaya bir bilye fırlattı ve çabasının karşılığını yüksek bir haykırışla aldı. O bir diğer bilye için elini kesesine götürürken bir ok adeta sihir yoluyla sırtında beliriverdi. Adam ileriye sendeleyerek sancak küpeştesine yığıldı ve sapan bilyeleri takırtılarla güverteye saçıldı. ''Kahretsin!'' diye bağırdı Loke. ''Kayalarımız bitti mi?'' ''Hepsini kullandım.'' dedi Jean. O sırada dişlerinin arasında hançer tutan bir kadın akrobatik bir hareketle küpeşteye atladı. Eğer Jean suratına kalkanıyla bir tane patlatmasaydı neredeyse güverteye çıkıyordu da. Kadın darbenin etkisiyle gerisin geri suya çakıldı. Aynı anda 4-5 hükümdar da birden ellerini küpeşteye attı ve Jabril mızrağını çılgınca savurdu. Düşmanlardan ikisi küpeşteyi bıraktı fakat saniyeler içinde diğer ikisi ellerinde meçlerle güverteye yuvarlanıyordu bile. Sırt üstü düşen Jabril birini karnından şişledi. Jean hemen Guilev'in sapanını aldı ve tıpkı Camor'daki eski günlerde olduğu gibi silahı diğer adamın boğazına dolayarak onu boğdu. Başka bir denizci başını yukarı çıkardı ve küpeşte parmaklıklarının arasına bir arbalet sokup Jean'a nişan aldı. Loki adamın suratına tekmeyi basarken düşen bira fıçısının efsanevi kahramanı gibi hissetmekten kendini alıkoyamadı. Sudan yükselen çığlıklar yeni bir gelişmeyi haber veriyordu. Loki ihtiyatla kenardan aşağı baktı. Çalkantılı ve jelatinsi bir kütle yarı saydam bir battaniye gibi Filika'nın yanında yüzüyor, gündüz bile görülebilen hafif bir içsel parıltıyla yanıp sönüyordu. Sudaki adamlardan biri Loki'nin gözlerinin önünde haykırarak o kütlenin içine çekildi. Saniyeler içinde bacaklarının etrafındaki jelatinsi madde kırmızıya boyandı ve adam şiddetle kasılmaya başladı. Yaratık tıpkı posalı bir meyvenin suyunu emen bir insan gibi adamın kanını gözeneklerinden emiyordu. Bir ölüm feneriydi bu, her zamanki gibi sudaki kanın kokusuna gelmişti. Bu Loki'nin bilfiil öldürmeye uğraştığı insanlar için bile can vermenin feci bir yoluydu. Fakat en azından sudaki yaratıklar yüzücülerin işini bitirecekti. Bordalardan tırmanan başka bir hükümdarı yoktu. Aşağıdaki Filika'da kalan birkaç kişi ise yanlarındaki suda yüzen şeyden kaçmak için var gücüyle uğraşıyordu. Loki mızrağını bıraktı ve feci derecede ihtiyaç duyduğu birkaç derin nefes aldı. Hemen ardından bir ok başının yarım metre üstündeki küpeşteye saplandı, bir diğeri ıslık çalarak geçip gitti ve bir üçüncüsü dümene isabet etti. ''Siper alın!'' diye bağıran genç adam telaşla bir kalkan bakındı. O sırada Jean onu tutup sağa Gwilym'in cesedini kendine siper ettiği yere çekti. Jabril pusula kutusunun arkasına emeklerken tınmaz ile yardımcısı da Streva'nın cesedini kullanarak Jean'ın taktiğini uyguladı. Oklardan en az biri Serdüme'nin cesedine saplanırken Loki darbeyi hissetti. ''Ölüleri bu şekilde kullandığımız için daha sonra suçluluk duyabiliriz.'' diye bağırdı Jean. ''Ama nasılsa çevrede onlardan bol bol var.'' 11. Kısım. Küpeşte'nin üstünden atlayan İdrana Koros neredeyse palasının ilk hamlesiyle Zamira'yı öldürecekti. Kılıcı atacağım yeleğe çarpıp sekti. Zamira buna rağmen gardını düşürdüğü fikriyle kahroldu. Kadın her iki meçiyle birden karşılık verdi. Fakat ufak tefek ve çevik İdrana kılıçlardan birini karşılayacak ve diğerinden sakınacak kadar alana sahipti. Manevraları öyle hızlı ve zahmetsizdi ki Zamira dişlerini sıktı. İkiye karşı tek kılıç olmasına rağmen Koros aralarındaki boşluğu ölümcül bir gümüşi bulanıklıkla doldurdu. Zamira şapkasını kaybetti. Neredeyse kellesini de kaybedecekti ama son saniyede hamleyi karşıladı. Başka bir hamle havada ıslık çalarak yeleğinin önünden geçti ve bir ikincisi bilekliklerinden birini kesti. Kahretsin! Zamira'nın sırtı kendi denizcilerinden birine dayandı. Güvertede gidecek yer kalmamıştı. Koros sol eline kıvrık, geniş yalımlı bir hançer aldı. Onunla bir aldatma hamlesi yaptı. Sonra da palasını Zamira'nın dizlerine doğru savurdu. Meçlerini bırakan Zamira hasmının gardına girerek onunla göğüs göğüse geldi. Kendi kollarıyla İdrena'nın kileri tutup tüm gücüyle onları yana ve aşağıya itti. En azından kuvvet söz konusu olduğunda avantaj ondaydı. Tabii bir avantajı daha vardı. Adice dövüşmek genellikle ustaca dövüşmeye baskın gelirdi. Zamira sol dizini İdrena'nın karnına gömdü ve hasmının dizlerinin bağı çözüldü. Zamira bu sefer de onu saçından tutup çenesine bir tane daha patlattı. Ufak tefek kadının dişleri birbirine çarpan bilardo toplarına benzer bir ses çıkardı. Zamira onu doğrulttu ve tam arkasındaki hükümdarlığının kılıcına fırlattı. Ufak tefek kadının kanlı yüzünde kısa bir şaşkınlık ifadesi belirdi, sonra da kendisiyle beraber öldü. Zamira zaferden ziyade rahatlama hissetti. Meçlerini güverteye düştükleri yerden aldı. Artık önünde duran denizci kılıcını İdreana'dan çekip cesedi düşmeye bıraktığı sırada Zamira'nın kılıçlarından birini ansızın göğsünde buldu. Çatışma uzayıp gitti ve Zamira'nın hareketleri mekanik bir hal aldı. Meçleri avaz avaz bağıran düşman seline karşı durmaksızın inip kalktı ve ölümler birbirine karışarak kızıl bir kakofoniye dönüştü. Oklar uçtu, güverte kanla kaplandı ve gemiler denizde bir o yana bir bu yana savrularak her şeye kabus gibi değişken bir hava kattı. Belki dakikalar, belki de asırlar sonra Ezri onu kolundan tutarak küpeşteden geriye çekti. Rodanov'un adamları yeniden gruplanmak için geri çekiliyorlardı. Güverte ölülerle ve yaralılarla doluydu. Drakasha'nın sağ kalan adamları birbirlerine çarpa çarpa gerilerken adeta cesetlerin üstünde duruyorlardı. "Del," dedi Zamira nefes nefese, "yaralı mısın?" "Hayır." Ezri'nin üstü kanla kaplıydı, deri zırhında kesikler vardı ve saçları kısmen dağılmıştı. Fakat bunların haricinde sağlam gözüküyordu.
''Gezgin Tim'den ne haber?''
''Hiçbir fikrim yok kaptan.''
''Ya Nasrin, Utgar?''
''Nasrin öldü. Dövüş başladığından beri Utgar'ı görmedim.''
Drakasha diye bir ses yükseldi her iki taraftaki iniltilerin ve omurtuların arasından. Ses Rodanov'a aitti. ''Drakasha, dövüşmeyi kes. Herkes dursun. Drakasha, beni dinle.''
O ikinci kızım.
Rodanov sağ kolunun üst kısmına saplı oka bir göz attı. Canı yansa da okun kemiğe değdiğini söyleyen o derin sürtünmeli ızdırap yoktu. Yüzünü buruşturarak sol eliyle ok başını sabitledi, sonra da sağ elini kaldırıp başın hemen üzerinden sapı kırdı. Ağzından acı dolu bir nida kaçmasına rağmen yarasıyla doğru düzgün ilgilenene kadar ancak bu kadarını yapabilirdi. Sopasını tekrar eline aldı ve üstündeki kanları hükümdarın güvertesine silkti. İdreana ölmüştü, kahretsin. 5 yıllık ikinci kaptanı kanla kaplı güvertede cansız yatıyordu. Onun yanına ulaşabilmek için sopasını savura savura ilerlemiş, kalkanları kırıp mızrakları önünden çekmişti. En az yarım düzine orkideli üstüne çullanmasına rağmen onlarla başa çıkabilmişti. Hatta Dantier'i bile dosdoğru yandan denize atmıştı. Fakat dövüş alanı fazla dar, gemilerin sallantısı kestirilemez, etrafındaki tayfaların sayısı azdı. Zamira ağır kayıplar vermişti vermesine ama Rodanov da bu kısıtlı temas noktasına tıkılıp kalmıştı. Orkide'nin kıçında bir dövüşün yaşanmıyor olması muhtemelen filikalarının da aynı sorunla karşılaştığının belirtisiydi. Lanet olsun! Mürettebatının en az yarısını kaybetmişti. Artık ikinci sürprizini devreye sokmanın zamanıydı. Çatışmayı durdurması o sürprizi başlatmak için verilmiş bir sinyaldi. Artık her şey masadaydı. Son oyun, son el, açılan son kartlar. Zamira, beni gemini yok etmeye zorlama.
Cehenneme kadar yolum var, seni gidi yemin bozan yavşak. Hala kendini feda etmek isteyen tayfalarının kaldığını sanıyorsan gel tekrar dene.
Loke ekibinden Jabril'i, tınmazı ve yardımcısını ve de tahminen ölüm fenerlerini geminin kıçını korumaları için geride bırakmıştı. O ve Jan ise ansızın oklardan mahrum kalan havanın tuhaflığında aceleyle ilerleyerek ölü ve yaralı yığınlarını aşıyorlardı. Takma bacağı güvertede yüksek sesle takırdayan Ali Metregan'le Rask'ı tek başına sürükleyerek yanlarından geçti. Utgar geminin belinde bir kancayla ana güvertedeki kargo kaportasını kaldırıyordu. Ayaklarının dibinde deri bir çanta vardı. Loke adamın kaptan adına bir iş yaptığını varsayarak yoluna devam etti. Drakasha ile Del Mastro'yu Pruva'da buldular. İki kadın sağ kalmış 20 civarı orkideliyle beraber karşılarında dikilen ve kendilerinden iki kat daha kalabalık olan hükümdarlılar grubuna bakıyordu. Ezri dönüp Jan'a sıkıca sarıldı. Minyon kadın epey kan dökmüşe fakat henüz hiç kaybetmemişe benziyordu. Bulundukları yerde orkidenin güvertesinden eser kalmamıştı. Yüzey ölülerle ve ölmek üzere olanlarla kaplıydı. Kan akıntılar halinde yanlardan denize boşalıyordu.
''Ben bir şey yapmayacağım.'' diye bağırdı Rodanov.
''Ben yapacağım.'' diye seslendi orkidenin belindeki Utgar. ''Buradayım Drakasha.''
Loke dönüp o tarafa baktığında ellerinde yaklaşık 20 santim çapında, yüzeyi tuhaf bir yağ tabakasıyla kaplıymış gibi görünen gri renkli bir küre tutmakta olan Utgar'ı gördü. Adam onu sol eline alarak açık kargo kaportasının üstünde tuttu ve diğer eliyle kürenin tepesinden çıkıntı yapan bir şeyi kavradı.
''Utgar'' dedi Drakaş'a, ''sen ne halt yediğini?''
''Sakın kıpırdama, tamam mı? Yoksa bu şeyle ne yapabileceğimi biliyorsun.''
''Yukarıdaki tanrılar aşkına'' diye fısıldadı Ezri. ''Buna inanamıyorum.''
''O da ne öyle?'' diye sordu Loke.
''Kötü haber'' cevabını verdi Ezri. ''Hem de en kötüsünden. O bir gemi afeti küresi.''
14. kısım. Ezri çabucak açıklarken Jean da onu dikkatle dinledi.
''Simya ürünür, kara simya, çok da pahalıdır. Onlardan birini denize getirmek için kaçığın teki olman gerekir. Çoğu kaptan ondan köşe bucak kaçar, tıpkı ateş yağından kaçtıkları gibi. Ama bu daha beterdir. Bir kere tutuşturuldu mu akkor haline gelir, ona dokunamazsın, hatta yanına bile yaklaşamazsın. Güvertede bırakırsan ta geminin en iç kısımlarına kadar altında ne varsa yakıp geçer. Üstelik dokunduğu her şeyi tutuşturur.'' ''Kahretsin, herhalde suyu bile tutuşturuyordur. Üstüne su döktüğünde sönmediği kesin.''
''Utgar'' dedi Drakaş'a, ''seni gidi orospu çocuğu, seni gidi hain, bunu nasıl?''
''Hain mi?''
''Hayır, ben Rodanov'un adamıyım. Sana katılmadan önce bile öyleydim. Buraya gelmem onun fikriydi, anlarsın ya. Eğer sana iyi hizmet ettiysem Drakaş'a, bu sadece işimi yaptığım içindi.''
''Vurun şu herifi'' dedi Can. ''Öbür elinde tuttuğu şey bir bükmeli kibrit fünyesi'' dedi Ezri. ''Sağ elini oynatırsa veya onu öldürüp de o şeyi düşürmesine neden olursak alev alır. Gemi afeti küreleri işte bunun içindir, çaktın mı? Tek bir adam bile doğru yerde durursa 100 kişiyi esir alabilir.''
''Utgar'' dedi Drakaş'a, ''Utgar, dövüşü kazanıyoruz.''
''Öyle görünüyor, niye işe el attım sanıyorsun?''
''Utgar, lütfen, bu gemi yaralılarla dolu, çocuklarım aşağıda.''
''Evet biliyorum, o yüzden en iyisi silahlarınızı bırakın ha. Sancak küpeştesine doğru gerileyin. Okçular direklerden insin, herkes sakin olsun. Senden başka herkesle mutlu bir anlaşmaya varılabileceğinden eminim Drakaş'a.''
''Gırtlağımız kesilip denize atılacağız.'' diye bağırdı Ali Metraganne, ellerinde bir arbaletle güverte merdiveninin tepesinde belirerek. ''Mutlu anlaşma dediğim bu değil mi Utgar?'' Kadın sendeleyerek kış güvertesine çıktı ve arbaleti omzuna dayadı. ''Bu gemi sahiden de yaralılarla dolu ve bunlar benim sorumluluğumda, seni pezevenk.''
''Tragane, yapma!'' diye haykırdı Drakaş'a. Fakat Alime çoktan tetiğe basmıştı. Oku beline yiyen Utgar adeta durduğu yerde sıçrayıp titredi. Gri küre öne doğru yuvarlanıp sol elinden düştü, sağ eli ise geri çekilerek beyaz bir sicime asıldı. Adam güverteye yığıldı ve küre aşağıdaki ambara girerek gözden kayboldu.
''Hassiktir'' dedi Can. ''Hayır, hayır, hayır'' dedi, fısıldadı Ezri.
''Çocuklar'' dedi Can hiç düşünmeden, ''onları kurtarabilirim.'' Ezri ağzı bir karış açık vaziyette kargo kaportasına bakıyordu. Dönüp sevgilisine baktı, sonra başını tekrar kaportadan tarafa çevirdi.
''Sadece onlar değil'' dedi kadın, ''tüm gemi tehlikede.''
''Gidiyorum'' dedi Can.
Ezri kollarını onun boynuna öyle sıkı doladı ki Jean'ın nefesi kesildi. ''Tanrılar cezanı versin Jean Tannen'' diye kulağına fısıldadı kadın. ''Bunu öyle zor bir hale getiriyorsun ki.''
Sonra da sevgilisinin karnına bir yumruk attı. Darbesi Jean'ın ihtimal verebileceğinden çok daha sertti. Acı içinde iki büklüm olan iri yarı adam sırt üstü düşerken kadının niyetini anladı. Boğazından sözsüz bir hiddet ve inkar haykırışı koptuğu sırada elini ondan tarafa uzattı. Fakat Ezri çoktan kaportaya doğru koşmaya başlamıştı bile. 15. kısım. Ezri yumruğunu sıkar sıkmaz Loke kadının niyetini anladı fakat aynı şeyin refleksleri, aşk, bitkinlik yahut her ikisi tarafından köreltilmiş olan Jean için geçerli olmadığı belliydi. Loke henüz bir tepki veremeden önce minyon kadın Jean'a vurup onu geriye itti ki genç adam dostuna takılıp düşsün. Loke başını kaldırdığında Ezri'yi kargo ambarından aşağı atlarken gördü. Hemen sonra ambarın karanlıklarından doğal olmayan turuncu bir ışık yükseldi.
Ah madrabaz bekçi, lütfen buna izin verme diye fısıldadı ve her şey soğuyan bir şurup gibi yavaşladı. Kıç güvertesi küpeştesinde afallayıp kalan, az önceki iyi niyetli davranışının nelere yol açtığını daha farkında olmayan Ali Metraganne, ellerinde meçleriyle sendeleyerek ilerleyen, Ezri'yi durduramayacak veya ona katılamayacak kadar yavaş hareket eden Drakasha, zar zor kıpırdayabilmesine rağmen kendisine kuvvet verebilecek her kası çalıştırarak yerde emekleyen, bir elini çoktan çekip gitmiş sevgilisinin arkasından uzatan Jean, silahlarına ve birbirlerine dayanarak aval aval bakan, dövüşü şimdilik unutmuş olan her iki geminin mürettebatları, elini beline uzatarak o bölgeyi hafifçe yoklayan Utgar, Ezri yük ambarına atlayalı ancak 5 saniye geçmişti. Derken yepyeni bir çığlık yükseldi.
68. ayrımın sonu. Sayfa 634.